Ayrım 3. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 42. Jean Fortier fabrikanın geniş avlusunu geçip patronun kapısının önüne vardığı zaman heyecanı son haddini bulmuştu. Kapının önüne gelince kendine çeki düzen verir gibi üstünü başını şöyle bir yokladı. Titrek bir elle kapıya vurdu. İçeriden "Gir!" sözünü duyunca aynı heyecanla kapının tokmağını çevirip içeri girdi. Başını hafifçe öne eğerek selam verdi. "Beni çağırtmışsınız efendim." Monsieur Labrü dikkatle kadının gözlerinin ta içine baktı. "Evet madam," dedi. "Bugün vazife yerini terk edip bir saat kadar dışarıda kalmışsınız. Biliyorsunuz ki hiçbir işçi mesai saati dahilinde işinden uzaklaşamaz. O halde..." Genç kadın kekelemeye başlamıştı. "Efendim, yerimi şunun için bırakmak mecburiyetinde kalmıştım ki, geceleri yakmakta oldum, kandille..." Fakat cümlesini tamamlayamamıştı. "Evet, evet, anladım. Anladım ama bunu iş saati sona erip işçiler dağıldıktan sonra yapamaz mıydınız? Böyle sebeplerle kapı hiçbir zaman boş bırakılmamalı madam. Anladınız mı? Hem bu kadar da değil marifetiniz. Yine bugün Vincent'ı da izinli olmadığı halde kapıdan bıraktınız. Bütün bunlar gösteriyor ki kapıcılık vazifenizi tam olarak yapmıyorsunuz. Devamlı suretle aksaklıklara sebep oluyorsunuz. Bütün bunlara bakıp neredeyse sizi kapıcı yaptığıma 1000 kere pişman olacağım." Fakat Madame Fortier o heyecanlı hali üzerinden atmış, sakin ve soğukkanlı bir havaya girmişti. Bir anda "Ne olacaksa olsun, izzet-i nefsimi bu adama kırdırmayacağım," düşüncesiyle konuştu. "Ben sizden kapıcılık istememiştim Monsieur," dedi. "Hatta herhangi bir iş bile istememiştim. Bunu siz bana teklif ettiniz. Kocam sizin uğrunuzda hayata veda ettikten sonra siz beni çağırttınız. Kocamın ölümünden duyduğunuz teessürü bildirdiniz ve bana bu vazifeyi teklif ettiniz. Ben de doğrusu bu ya, muhtaç durumdaydım, parasızdım. Büyük bir sevinçle bu teklifinizi kabul edip işe başladım. Bugüne kadar da işimde herhangi bir aksaklık olduğunu sanmıyorum." Monsieur Labrü de pek altta kalmak niyetinde değildi. Hemen cevap verdi. "Evet ama," dedi, "bilhassa bu son zamanlarda bazı aksaklıklara sebep oluyorsunuz. Bilhassa bugünkü iki hadise. Kapıdan ayrılmak yasakken bu yasağa uymadınız, işinizi bırakıp gittiniz. Sonra bu yetmiyormuş gibi Vincent'ın fabrikadan uzaklaşmasına göz yumdunuz. Bu son hadisenin ötekinden daha ağır bir ihmalkarlık olduğunun da farkındasınızdır herhalde, değil mi?" Genç kadının bu iki mesele hakkında da itiraz edecek durumu yoktu. Onun için "Evet," dedi, "haklısınız. Bir hata yaptığımı anlıyorum. Fakat inanınız ki zavallı ihtiyar Vincent'ın yalvarıp yakarmalarına kim olsa dayanamazdı. Hatta siz de dayanamaz onu bırakırdınız." Madame Fortier'in bu sözleri şüphesiz normal ölçüler içinde hareket etmesini bilen bir kimseyi etkileyebilirdi. Fakat Monsieur Labrü bu fabrikanın sahibi olarak normal ölçüler içinde hareket etmemeyi, koyduğu nizam ve kaidelere tam uymayı prensip olarak kabullenmişti. Onun için genç kadının bu sözleri ters sonuç verdi. "Bana bakın Madame Fortier," dedi patron. "Ben yasaklarıma aldırış etmeyen, onları hiçe sayan, bu marifet yetmiyormuş gibi üstelik bir de ukalalığa kalkışan insanlardan hiç mi hiç hoşlanmam. Benim her sözüme, her emrime itirazsız peki diyecek adamlar lazım bana. Anlaşıldı mı? Bu iş böyle. Dediğim gibi, sizi kapıcı yaptığıma da gerçekten pişmanım." Genç kadın birden doğan bu gergin, bu ağır suçlamalardan, bu can sıkıcı havadan nasıl kurtulabileceğini düşünüyordu. Fakat çaresizlik içindeydi. Bir şeyler söylemek istiyordu ama değil söylemek, tek kelime bile gelmiyordu aklına. Tam bu sırada içeri veznedar girdi. Patronun masasına doğru yürüdü. Elinde tuttuğu hesap pusulalarını verdi ve döndü. Madame Fortier'i görünce bir an irkildi. Tam kapıdan çıkarken vazgeçti. Patrona hitaben, "Ha, monsieur," dedi. "Hazır Madame Fortier burada iken bir şeyi hatırlatmak istiyorum müsaadenizle. Monsieur Labrie bir veznedarın yüzüne baktı, bir de Madame Fortier'in. Sonra tekrar veznedara döndü. Söyle bakalım neymiş demek ister gibiydi. Madame Fortier de artık ipin ucunun kaçtığını fark etmişti. Bugün uğursuz bir gündü galiba. Başına mutlaka bir iş açılacaktı. Veznedar nihayet baklayı ağzından çıkardı. Monsieur dedi. Fabrikaya gaz sokmak yasaktır değil mi? Fabrikatör kızgın kızgın cevap verdi. Elbette yasaktır. Hem de kesin olarak yasaktır. Veznedar nihayet patlamıştı. Ama dedi, biliyorsunuz ki Madame Fortier bu şiddetli yasağınıza rağmen odasında gaz lambası yakmakta. Yani fabrikaya gaz sokmaktadır. Fabrikatör bunları duyunca çok öfkelendi. Elinden gelse kadını yiyecekti. Bunun sebebini anlamak için falcı olmaya gerek yoktu. Durup dururken çıka gelen bu alçak herif de kadının bütün ümitlerini yok ediyordu. Çok öfkelenen patron hiddetle ayağa fırlamış ve haykırmıştı. Ne? Gaz lambası mı yakıyor odasında? Benim bunca talimatıma, bunca ihtarlarıma rağmen ha? Sonra kadına döndü. Doğru mu bu madam? Doğru mu? Madame Fortier'den evet cevabını alınca öfkesi büsbütün arttı. Daha sert bir sesle sordu. Fakat nasıl olur bu? Bilmiyor musunuz ki? Genç kadın bugün patronu deli etmeye niyetlenmişti anlaşılan. Hiç lafını esirgemiyordu. Biliyorum cevabını verdi bu defada. Fakat Monsieur Labrie hala anlayamamıştı. Hayır, hayır diye sayıklıyordu. Adeta inanamam, inanamam buna. Katiyen, asla diye konuşup duruyordu. Fakat Madame Fortier kararlı görünüyordu. Artık ne olacaksa olsun diye düşünüyordu. Ben hiç yalan söylemem efendim, dedi. Hem yalan söylesem de bir faydası olmaz ki. Size göre suç teşkil eden işleri böyle birbiri ardınca işlemiş olduktan, tarafınızdan bu kadar haşlandıktan, bu kadar tekdir ve azar işitten sonra ne kıymeti olur ki söyleyeceğim yalanın? Hem başıma geleceklere rağmen yalan söyleyemem benim için imkansızdır. Hiçbir zaman tenezzül etmedim böyle bir şeye, tenezzül etmeyeceğim de. Monsieur Labrie adam akıllı hiddetlenmişti bu cevaba. O daha yumuşak, daha munis laflar, özür dilemeler bekliyordu kadından. Şimdiye kadar hiçbir işçisi onunla bu şekilde konuşmamıştı, konuşamamıştı. Anlaşıldı, anlaşıldı Madame Fortier, dedi. Bunun en kestirmesini, en kolayını hemencik söyleyivereyim size. Kendinize başka bir iş aramanız gerekiyor. Ay başına kadar işinize devam ediniz. Ayın birinci günü de gidip muhasebeden hesabınızı alınız. Bu iş de böylece kapanmış olsun. Herhalde kendinize uygun bir iş bulursunuz. Benim size söyleyeceklerim bu kadar. Bu sözler genç kadında ani bir şok tesiri yapmıştı. Kendini tutamadı. Birdenbire boşandı, ağlıyordu. Gözyaşları yanaklarından aşağı süzülüyordu. Evet efendim, dedi. Nihayet korktuğuma uğradım. Kısa bir müddet evvel fabrikanızda bir asker gibi sadakat ve itaatle çalışan kocam vazifesi başında öldü. Fabrikanız onu ortadan kaldırdıktan sonra bana da başka türlü bir ölümü hazırladı şimdi. Bugün de beni kovuyorsunuz. Yani onun, o fedakar işçinizin karısını kovuyor, sokağa atıyorsunuz. Bir insanın işsiz kalması, aç kalması vız geliyor size. Nafakası ile, hayatı ile oynuyorsunuz bir insanın rahatça. Siz sadece kapı dışarı etmesini biliyorsunuz, kovmasını biliyorsunuz. Fakat Allah var Monsieur. Haksızlıkların, adaletsizliklerin karşısında olan Allah var. Dikkat ediniz Monsieur, bu sizin için de hayırlı olmaz. Bu da ne demek oluyor Madame Fortier? Diye sert bir çıkış yaptı fabrikatör. Ne demek istiyorsunuz yani? Dilinizin altındaki baklayı çıkarın da söyleyeceklerinizi açık açık söyleyin bakayım. Veznedar patronu onaylıyordu tabii. Patronuna yaranmak için de çok uygun bir fırsat çıkmıştı önüne. O da yüklendi Madame Fortier'e. Vay alçak vay, dedi. Bir de tehdit ediyor ha? Oysa Madame Fortier'in böyle bir amacı yoktu. Ağzından öylece gelişigüzel çıkıvermişti o sözler. Hayır, diye cevaplandırdı genç kadın. Hayır efendim, hiç kimseyi tehdit etmiyorum ben. Kendimi düşünüyorum. Çekeceğim sıkıntıları, sefaleti, mahrumiyetleri düşünüyorum sadece. Bunlar benim kafamdakiler. Fakat kim ne derse desin Allah büyüktür. Çocuklarımın rızkını bu kapı vermezse başka kapı verir. Ne yapalım? Buradaki kısmetimiz bu kadarmış. Biraz durakladıktan sonra devam etti. Hem merak buyurmayın. Ay başına daha epey var. O zamana kadar sizi rahatsız etmeyeceğim. En geç bir hafta içinde alır başımı giderim buradan. Siz şimdiden yerime bir adam bulmaya bakın. Genç kadının gözyaşları, kalbini olduğu gibi yansıtan içtenlik dolu sözleri, bu işinden başka bir şey düşünmeyen katı yürekli adamı etkilemişti. Olanlardan müteessir olmuş bir hali vardı. Sözlerinden geri dönmek istedi. Yanılıyorsun kızım, dedi. Yanlış anladın ya da ben iyi anlatamadım. Seni kovmuyorum ben. Sadece fazla merhametli olduğun için kapıcılık işini yürütemeyeceğini söylemek istedim. Genç kadın müşkül durumuna rağmen onurundan fedakarlık etmeye niyetli görünmüyordu. Zararı yok efendim, dedi. Ben giderim. Hem isabet de olur. Çünkü burada kaldıkça sanki kocamın kanı içinde yüzüyormuşum gibi geliyor bana. Benim her an üzüntü içinde yaşamama sebep oluyor bu. Fazla dayanamayacağımı da biliyordum zaten. Siz kovmasaydınız ben kendiliğimden gidecektim buradan. Genç kadın bunları söyledikten sonra patronun cevabını beklemeden arkasını döndü, hızlı hızlı yürüyerek odadan çıktı. Monsieur Labrie'de adam akıllı hassaslaşmıştı. Zavallı kadının arkasından bir müddet baka kaldı. Sonra veznedara, "Doğrusu zavallının yarasını deştiğim için üzüldüm," dedi. "Ben de bu kadar ileri gitmemeliydim. Hem kocasının ölümü, hem zavallının sıkıntılarını göz önüne alıp böyle konuşmadan, daha başka yollardan halle çalışmalıydım meseleyi. Gerçi biliyorum ki yaptıklarının farkında değil. İstemeyerek kötü işler yapıyor ama asıl kabahat bende." Veznedar patronuna yaranmak için hemen cevap verdi. "Aman monsieur, ne biçim söz öyle? Siz ona insanlık yaptınız. İlgi gösterip elinden tuttunuz öyleyken..." Monsieur Labrie veznedarın sözünü kesti. "Bu işi halletmek lazım," dedi. "Onu kız kardeşimin yanına gönderirsem çok iyi olur. Hem kadıncağıza yardım eder, hem bizim oğlana göz kulak olur. Böylece her şey düzelir." Ama veznedar aynı fikirleri savunmakta direniyordu. "Bilmiyorum efendim," dedi. "Ben işin şu tarafına, bu tarafına karışmam. Sadece nedense bu kadın benim hiç hoşuma gitmiyor. Sonra size kim beslemekte olduğuna da kalıbımı basabilirim rahatça. Sanki kocasını siz öldürmüşsünüz gibi davranıyor. Bana kalırsa koynunuzda hakiki bir yılan besliyoruz efendim. Siz ne dersiniz deyin. Benim kanım bu." Patron işi biraz da babacanlığa vurup konuyu kapatmak istedi. "Amma da yaptınız ha, Monsieur Rico," dedi. "Siz neden hep böyle hadiseleri olduğundan çok büyütürsünüz de niçin böyle tarafsızca düşünmüyorsunuz? Dul bir kadın, iki çocuk, az bir şey mi bu? Kolay bir şey mi bu? Böyle bir durumu yaşamayan bilemez bunun güçlüklerini." Hemen lafı değiştirdi. Madame Fortier'i biraz daha çekiştirmeye niyetle, "Neyse," dedi. "Hesaplar tamam mı monsieur?" Madame Fortier'i biraz daha çekiştirmeye niyetlenen veznedarın bu arzusu kursağında kalmıştı. Konunun bu kadarla kalması bayağı üzmüştü onu. Fakat hemen toparlandı. "Tamam efendim," dedi. "Hepsi tamamdır. Arzu ederseniz paraları da getireyim." Monsieur Labrie bir kahkaha attı. "Niye paraları getirecekmişsiniz Monsieur Rico?" dedi. "Veznedarım değil misiniz siz benim? Şimdi de kalkıp bana mı veznedarlık yaptıracaksınız yoksa?" Veznedar ezile büzüle cevap vermeye kalkıştı. "Aman efendim, çok rica ederim. Yanlış anlamayın lütfen bu sözümü. Bilirsiniz her zaman da söylerim ya, mesuliyetten korkan bir adamım ben. Malumu haliniz burada yatmıyorum. Akşam üzerleri çıkıp gidiyorum. Benim kasam pek o kadar güven verici değil. Paralar sizin kasanızda durursa daha iyi olur diye düşündüm. Hem sizin kasanızın bir anahtarı da bende olduğuna göre ne vakit lazım olursa açıp yeteri kadarını alırım. Böyle daha garantili değil mi? Hele daha emniyetli." Patronun aklı yatar gibi olmuştu bu işe. Fazla itiraz etmedi. "Neyse," dedi. "Getirin bakalım şu paraları da içiniz rahat etsin. Ama dedim ya, pek tuhaf bir adamsınız bazen Monsieur Rico." Veznedar odadan çıktı. Biraz sonra elinde para desteleriyle geldi. Monsieur Labrue'nun masasının üzerine bıraktı çıktı. Labrue de onları kendi kasasına özenle yerleştirdi ve tekrar masasının başına geçip oturdu. Bu arada fabrikada paydos saatini bildiren çan sesi duyuldu. Veznedar daha fazla kalmadı odada. Fabrikatörü yerlere kadar eğilerek selamladıktan sonra odadan çıkıp gitti. Bu sırada odacı girdi içeri. Paydos saatlerinde patrona bir görünür ve yapacak işi olup olmadığını sorardı. Bugün de o amaçla gelmişti. Bir iş varsa kalacak, yoksa o da evine gidecekti. Patron David'i görünce şöyle bir düşündü. "Hayır, David," dedi. "Önemli bir işimiz yok bu akşam. Sen de gidebilirsin." David koridoru geçip odadan çıktı. Büyük avluya ve kapıya doğruldu. Madame Fortier'in odasının önünde durdu. Küçüğe seslendi. "Hey, George," dedi. "Dostlara selam yok mu?" Küçük George bu sesi duyunca dışarı çıkmıştı. Fakat David çocuğun gözlerinin kan çanağına dönmüş olduğunu gördü. "Hayrola," dedi. "Yine mi ağladın yoksa? Annen mi dövdü seni?" Fakat hayır, annesi dövmemişti küçük George'u. Hayatın acı gerçekleri bu yaşta bile ağlatabilmişti onu. Annesinin gözyaşları onu da etkilemişti bugün. "Annem," diye cevap verdi David'e. "Annem çok üzgün ağlıyordu, ben de ağladım." David babacan samimi bir insandı. Hiç tereddüt etmeden başını kapıdan içeri uzattı. "Ne oluyorsunuz Allah aşkına Madame Fortier?" dedi. "Nedir bu haliniz? Bir şey mi oldu yoksa?" Genç kadının büyük bir üzüntü içinde olduğunu görmüştü David. "Sorma David," dedi. "Bitmedi benim bu çilem. Öyle bedbahım, öyle bedbahım ki." "Neden Madame Fortier?" "Neden olacak? Allah insanı bir kere kara bahtı yaptı mı, o hep öyle sürüp gidiyor. Bu defa da patron bizi kovuyor buradan." Bunları söyleyen Jean bir kere daha boşandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Buradan ayrıldıktan sonra katlanmak zorunda kalacağı sıkıntıların dehşeti onu çok ürkütmüş, korkutmuştu. Olanı biteni gözyaşları içinde David'e anlattı. David bu sözlerden pek etkilenmiş gibiydi. "Anladım, anladım," diye cevap verdi genç kadına. "Ama siz bakmayın Monsieur Labrie. Şimdiye kadar çoktan pişman olmuştur o sözlerine. Eminim ki sizi kovmaz o. Düşünür, taşınır, bunun doğru bir hareket olmayacağını anlar ve kararından döner. Hatta belki de şimdiye kadar çoktan vazgeçmiştir sizi kovmaktan." Fakat Madame Fortier'in gururu adam akıllı kırılmıştı. Bunun için direnmesini sürdürdü. "O vazgeçse de, geçmese de olan olmuştur artık. Bunca hakaretten sonra burada duramam. O istese bile ben kalmam burada." Fakat David inat etti. "Yok yok," dedi. "Üzülecek hiçbir şey yok ortada. Bizim patronun hiddetleri gelip geçicidir. Aldırmamak lazım buna. Göreceksiniz çok çabuk acıyacaktır bu kararından. Hiç tasalanmayın. Merak etmeyin siz." David genç kadını teselli etmek için birkaç söz daha söyledi. Küçük George'un da yanağını okşadı ve oradan ayrıldı. Az sonra ustabaşı Jacques Garot girdi Madame Fortier'in odasından içeri. Biraz telaşlıydı. "Hayrola," dedi. "Ne var ne yok?" Genç kadın hiddetle cevap verdi. "Hayrı da bu, şerri de bu. Haftaya fabrikadan ayrılıyorum. Terk edip gidiyorum burayı." Ustabaşı hafifçe sarsıldı. "Gidiyor musunuz?" "Demek korktuğuma uğradım. Ne oldu patronla? Yoksa cevap mı verdiniz ona?" "Ama ben size söylememiş miydim? O ne söylerse söylesin, siz hiç cevap vermeyin diye. Ne oldu anlatın bana." Madame Fortier onun bu sözlerine daha çok kızmıştı. "Hala ne oldu diye soruyorsunuz. Beni kovdu diyorum ya size, anlamıyor musunuz?" diye bağırdı. Jacques Garot şaşırmış gibiydi. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Hayranı olduğu kadının buradan uzaklaşmasının kendini nasıl etkileyeceğini kafasında ölçüp biçmeye çalışıyordu. Nihayet kendini toplayıp konuşabildi. Boş verin patronun bu laflarına. Yarın yatıştırırız onu, hallederiz meseleyi. Madame Fortier derhal atıldı. Hayır, dedi. Lüzum yok Monsieur Garut. Benim kararım kesindir. Ben verdim kararımı. Gideceğim buradan. Bu boğucu, kahredici yerden kurtaracağım kendimi. Garut konuyla başka yönden ilgiliydi şüphesiz. Üzüntüsünü, endişesini açığa vurdu. Demek artık sizi göremeyeceğim ha? Genç kadın onayladı. İsabet, dedi. Unutursunuz hem. Böylece de bu iş kapanmış olur. Daha iyi, daha güzel değil mi? Garut adam akıllı kederlenmişti. Bunun imkansız olduğunu biliyorsunuz Madame Fortier. Ben yarın patronla konuşurum bu işi. Sizin buradan ayrılmamanız için yapmayacağım fedakarlık yoktur. İcab ederse yalvarırım patrona. Genç kadın şiddetle karşı koydu. Katiyen, dedi. Sizi men ederim bundan. Aracılığınızı katiyen istemem. Bu iş olacağına varacaktır, o kadar. Garut bu sefer başka bir teklif ileri sürdü. Böyle söylemeyin Jean. Siz ister burada, ister başka yerde zor şartlarda çalışmaya layık bir insan değilsiniz. O halde, madem ısrar ediyorsunuz, bir teklifim var size. Buradan ayrılın, beraber yaşayalım. Bu teklifi duyan Madame Fortier'in gözleri kızgınlıktan çakmak çakmak olmuştu. Teessüf ederim size Monsieur Garut, dedi. Demek beni böyle tanıyorsunuz siz. Ne demek yani? Metresiniz mi olayım sizin? Beni bu kadar hafif ve zayıf bir kadın mı zannediyorsunuz yoksa? Garut büyük bir pot kırdığını anlamıştı. Hemen durumu düzeltmeye çalıştı. Katiyen, dedi. Katiyen yanlış anladınız beni. Namusum üzerine yemin ederim ki asla böyle bir şey demek istemedim. Yani şimdilik benim tutacağım bir evde oturursunuz. Bir müddet sonra da evleniriz demek istedim. Anlatmak istediğim buydu. İtimat edin. Sizin hakkınızda hiçbir zaman kötü şeyler düşünmedim. Düşünmeyeceğime de emin olmanızı isterim. Size ne kadar temiz bir aşkla bağlı olduğumu biliyorsunuz sanmıştım. Kadın bu açıklamayı duyunca biraz rahatlamıştı ama bu işe de pek aklı yatmamıştı. Jack, dedi, sen deli misin nesin? Çeyiz olarak sana iki çocukla bir kucak sefalet mi getireyim istiyorsun? Benimle uğraşma sen, olacak iş değil bu. Bırak beni kaderimle baş başa. 3 günlük ömrümü böylece sürükleyip gideyim. Senin için de hayırlı olan bu zaten. Garut çok kararlıydı. Hayır, dedi. Sen bana her zaman destek olacaksın. Bana her zaman cesaret vereceksin. Senin bu yakın ilginle dağları devirebilirim ben. Göreceksin, çok çalışıp zengin olacağım. O zaman da mutlu ama çok mutlu bir hayatımız olacak Jean. Kırma beni. Reddetme ne olur. Küçük George da söze karıştı bu defa. Anne, dedi. Dostum Jack'ı fazla üzme, olmaz mı? Fena mı zengin olursa bana da yeni bir at alır, onunla oynarım. Madame Fortier çok zor bir durumda kalmıştı. Bir türlü karar veremiyor, vermek de istemiyordu. Nihayet sert bir çıkış yaptı Garut'a. Allah aşkınıza üstüme fazla varmayın, dedi. Acıyın, merhamet edin bana. Görüyorsunuz nasıl karma karışık hisler, düşünceler içerisinde bocalayıp duruyorum. Bu kararsızlığımı bir de siz arttırmayın ne olur. Gidin beni yalnız bırakın lütfen. Garut da üzgündü. Evet ama, dedi. Bir parça siz de beni düşünün. Sizi böyle üzgün ve perişan gördükçe benim de ne kadar üzüldüğümü, ne kadar perişan olduğumu niçin hesaba katmıyorsunuz? Bilin ki beni reddederseniz... Jean hemen sözünü kesti. Ne olur rica ederim, rica ederim devam etmeyin artık. Bana hep çocuklarımı hatırlatarak, can damarıma basarak giriştiğiniz bu saldırının amacı nedir anlıyorum. Gayenize ulaşmak için çocuklarımı silah olarak kullanmaktan vazgeçin artık. Garut nihayet susması ve çekilip gitmesi gerektiğini anlamıştı. Peki, dedi, gidiyorum. Fakat bunun son gidişim olduğunu zannetmiyorum. Biliniz ki her zaman, her yerde daima sizi düşüneceğim. Daima sizin için yaşadığımı hissedeceğim. Daima sizi bekleyeceğim. Kafam, kalbim, her şeyim daima sizin olacak. Jack odayı terk eder etmez genç kadın bir külçe gibi iskemleye yığıldı. Kafası yine allak bullak olmuştu. Ne yapacağını, neye karar vereceğini bir türlü kestiremiyordu hala. aslında pek itimat edememekle beraber gene de Jack Garut'un kendi için iyi bir koca olacağını düşünebilirdi. Sonra çocuklarına müşfik bir koruyucu olabilirdi. Fakat bunların hepsi iyimser düşüncelerdi. Ya bir de aksi olursa? Ne yapardı o zaman? Bir bakıma hakkı var Garut'un diye düşündü. Böyle yapayalnız nasıl bakacağım? Nasıl büyüteceğim, yetiştireceğim onları? Hele yaşları ilerledikçe artan ihtiyaçları ile nasıl başa çıkacağım? Doğrusu hakikaten zor bir mesele. Halbuki Garut'a bir evet demem kafi. Karısı olmayı kabul edersem mesele kalmayacak. Fakat Pierre'e nasıl vefasızlık gösterebilirim? Nasıl ihanet edebilirim ona? Hayır, hayır, asla kabul edemem Jack'ı. Kalktı yerinden, yüzünü gözünü yıkadı. O ağlamış halden kurtulduktan sonra odasından çıktı, büyük kapıyı da kapadı. Biraz sonra Monsieur Labri göründü karşıdan. Suratı biraz asıktı ama karşılaştıklarında ikisi de birbirlerine boş gözlerle baktılar. Ne düşmanlık ne dostluk okunuyordu gözlerinde. Buna rağmen ne selamlaştılar ne de tek bir kelime söylediler birbirlerine. Madame Fortier tam bir kapıcı gibi davranarak patronuna kapıyı açtı, kenara çekilerek yol verdi. Hepsi o kadar. Yürüdü gitti Monsieur Labru. Arkasından da seyisi çıktı. Böylece Madame Fortier çocuğu ile yapayalnız kaldı fabrikada. Karısının ölümünden sonra yuvası darmadağın olan Monsieur Labru'nun odasının düzenine can bakıyordu. Bir hizmetçisi de vardı gerçi patronun. Fakat o yalnız ortalığı süpürür silerdi. Odanın tertibi, yatakların düzeltilmesi gibi işler Madame Fortier'e aitti. Patron fabrikada yemek yemezdi. Hep Alfartuyl'deki lokantaya giderdi. Pek fazla da dışarıda kalmazdı yemek için. Ekseriye yarım saat, bir saat içinde yemeğini yiyip fabrikaya dönerdi. Yemekten sonra birkaç saat çalışırdı. Odasına kapanır, çalıştığı sürece ışığı da yanardı. İşçilerin dağılma saatinden sonra fabrikada kimse kalmazdı. Bütün gece sabaha kadar fabrikanın duvarları içinde Monsieur Labri ile Madame Fortier'den başka bir tek insan bulunmazdı. Fakat Jean, akşam üzeri yemeğe çıkan patronun dönmesini beklemezdi. O kendi işine dalar veya yorgun düşmüşse erkenden yatağına çekilir uyurdu. Dış kapının bir anahtarı da patronda bulunduğu için Madame Fortier'in onu beklemesi gerekmiyordu. Fakat buna rağmen fabrikatör çoğu zaman servis kapısından girerdi. Ustabaşı ile veznedarın ve seyisin de evleri fabrikanın dışındaydı. Onlar da dışarıda yer, dışarıda yatarlardı. Monsieur Labri fabrikada kimsenin kalmasını istemezdi. Bunun en önemli sebebi de insanlara itimat edemeyişindeydi. Ne olur ne olmaz diye düşünürdü. Ya bir gün içeride yatanlardan biri kendisine kızsa da bir kötülük yapmaya kalksa hali nice olurdu sonra? Allah korusun bir küçük sabotaj fabrikayı havaya uçurabilirdi. Her şeyi güvenlik altına almak istemesi bu yüzdendi. Fabrikanın kuruluşundan beri geçen gecelerden biri daha bitti ve sabah oldu. Herkes işinin başına geldi. Yalnız zavallı ihtiyar işçi Vincent görünmedi ortalıkta. Karısının hastalığı artmış, onun için gelememiş dediler. Bütün gün normalin dışında hiçbir olay çıkmadı. Herkes işinde gücünde çalıştı. Akşam olunca da fabrikayı terk etti gitti. O gün Garut da normaldi. Halinde, tavrında hiçbir fevkaladelik yoktu. Fakat ertesi sabah ustabaşı fabrikaya girerken yüzü Madame Fortier'in dikkatini çekecek kadar sapsarıydı. Genç kadın ilgilenmek gereğini duydu. ''Neyiniz var Monsieur Jacques?'' diye sordu. ''Çok üzgün görünüyorsunuz bugün. Hem yüzünüz de sapsarı. Bir şey mi oldu yoksa?'' Garut suçüstü yakalanmış gibi bir an bocaladı. ''Yoo, hiçbir şeyim yok Madame Fortier. Sadece size bazı şeyler söylemek istiyorum ama şimdi sırası değil. Akşama görüşürüz, ben ararım sizi.'' dedi. Jacques'ta bir fevkaladelik vardı. Bu hal fabrikatörün odasından çıkarken de devam etti. Neşesizdi, dalgındı ve açıkça görülür bir şekilde heyecanlıydı. Bir türlü geçmiyordu bu anormal durumu. Planlar üzerinde çalışırken eli titriyordu zaman zaman. Büyük bir ihtirasa kapılmıştı Jack. Bir ara odaya veznedar gelmiş ve bankadan gönderilen paralar hakkında patrona bilgi vermişti. Para lafı geçtiği zaman Jack daha da tuhaf bir hal almıştı. Planları tetkik ederken aklı fikri zenginlikte hem de süratli ve büyük bir zenginlikteydi. Jack her şeyi kendi iç dünyasında yaşıyor, bir takım projeler kuruyor, bazı kararlar veriyor, sonra onları yok sayıp yenilerini düşünüyordu. Çalışmaların hararetlendiği bir sırada içeri giren Madame Fortier elindeki bir telgrafı patrona uzattı. Monsieur Labrut telgrafı okur okumaz bir eyvah çekti. Gördünüz mü şimdi işi? Benim oğlan hastalanmış dedi. Kardeşimden geliyor bu telgraf. Usta başacak vah vah der gibi teessürle bakıyordu patronuna. Monsieur Labrut bugünlük bu kadar dedi. Hemen toplayalım planları, kasaya koyalım tekrar. Çok kalmam. Bir iki gün içinde dönerim herhalde. Sonra veznedarı çağırttı. Ben çocuğu görmeye gidiyorum. İnşallah önemli bir şey yoktur da çabuk gelirim, dedi. Şimdi siz mevcut paranın bir miktarını alıkoyun, kalanını da bana getirin. Bu sırada odadan fırlamış olan veznedar Rico, patronuna vereceği paraları toplayıp gelmişti bile. Masanın üzerine koydu onları ve patrona alelacele hesap verdi. Bugün kasamızda 11.027 frankımız mevcuttu. Bankadan da 177.000 frank geldi. Bunun 5.000'ini ben alıkoydum. Size getirdiğimle birlikte 188.000 frank eder. Buyurun efendim. Lütfen siz de bir kere sayınız, dedi. Monsieur Labrut paraları masanın üzerinden aldı. Kasaya koyarken süratli bir bakışla veznedarın bildirdiği miktarın elindekilere uyup uymadığını kimseye fark ettirmeden kontrol etti. Sonra teker teker sayıp kontrol içinde onları kasaya ayrı bir yere koymayı ihmal etmedi. Sarıp sarmaladığı planları aldı, onları da küçük çekmeceye kilitledikten sonra Jack'a ''Dönüşte tekrar devam ederiz çalışmaya'' dedi. Jack Garut saygılı bir tavırla ''Hay hay efendim, nasıl tensip buyurursanız'' dedi. Patron arkasından Madame Fortier'e döndü. Siz de, dedi, ben gelinceye kadar bir yere kıpırdamayın. İşinizi bırakmaya falan da kalkmayın. Dönüşümde size daha uygun bir iş vereceğim. Ben aramızda geçenleri unuttum. Siz de benim gibi yapıp olanları unutunuz. Madame Fortier'in cevap vermesine vakit bırakmadan yürüdü, dışarı çıktı. Fabrikayı şöyle bir dolaştı. 5 dakika sonra döndüğünde arabası hazırlanmıştı. Hemen bindi ve istasyona hareket etti. 3. ayrımın sonu. Sayfa 59.